Değerli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu programda da her programda olduğu gibi kıymetli Ömer Çelik hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bizler teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. İnşallah Kur'an konularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz Hazreti Adem'in halife oluşu olacak. Ayet-i kerimelerden hareketle Hazreti Adem ne şekilde halife oldu? Bu ne demek? Bu ayet-i kerimeler bize ne öğretmeye çalışıyor? Bunları sizden dinleyeceğiz inşallah. Buyurunuz hocam.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in. Efendim bir önceki programda genel olarak Kur'an-ı Kerim'in peygamberlerin ortak özellikleri nasıl bahsediyor? Gönderilen peygamberler, Cenab-ı Hak niye peygamber gönderdi? Bunların işte diyeyim ki seçkin vasıfları, özellikleri
Evet,
nelerdir?
ortak özelliklerinden bahsettik.
Evet, hepsinin diyeyim ki dürüst insanlar olmaları, hepsinin emin insanlar olmaları, sadık,
amaçlarının bir
emin,
olması,
hedeflerinin bir olması, Allah'ın dinini tebliğ etmeleri, hepsinin Cenab-ı Hak'tan vahiy almaları, böyle toplumun en seçkin insanları olmaları, seçilmiş insanlar olmaları, fetanet, akıllı olmaları gibi böyle o peygamberlerin ortak vasıflarından bahsetmeye çalışmıştık. Şimdi inşallah bu program ve sonrasında da Kur'an-ı Kerim'de ismen anlatılan peygamberleri belli bir tarih sıraya göre inşallah ele alıp açıklamaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim onların kıssaları nasıl anlatıyorsa bu şekilde. Tabi Kur'an-ı Kerim pek çok peygamberden bahsediyor. Yani bir isim vererek bahsettiği peygamberler var. Bir de minhum men kasasna aleyke ve minhum men lem naksus aleyke.
Bazısını sana anlattık,
Yani
bazısını
bir
anlatmadık.
kısım peygamberler var ki ismen onlardan sana bahsediyoruz, kıssadan anlatıyoruz ama nice peygamberler var ki biz onların kıssadan hiç bahsetmiyoruz. Şimdi o peygamberlerin diyelim ki Tevrat'tan, İncil'den veya başka diyelim ki kaynaklardan istifadeyle yazılan peygamberler tarih kitaplarında Kur'an-ı Kerim ismi geçmeyen çok peygamber şeyi görebiliyoruz. Mesela Şit Aleyhisselam geçmez şeyde, Kur'an-ı Kerim'de geçmez ama bizim peygamberler tarihine yer alır. Başka böyle yine efendim ismi geçen peygamberler vardır ama hiç ismi hiçbir kitapta geçmeyen ama Cenab-ı Hakk'ın peygamber olarak gönderdiği peygamberler vardır. Hocam bazen şöyle sorular oluyor. Ya diyor ki Kur'an-ı Kerim'in diyor kıssası anlattığı peygamberler daha çok işte Filistin,
O coğrafyaya
o
ait.
coğrafyada yaşayan işte Mekke, Medine, Filistin, o Orta Doğu'da efendim yaşayan peygamberler. O zaman diyelim ki dünyanın farklı yerleri yok muydu? Farklı peygamber gelmedi. Farklı yerlere de vardı. Farklı peygamberler vardı ama Kur'an-ı Kerim Mekke'de nazil olduğu için, o bölge insana hitap ettiği için daha çok o bölgede ismen diyelim ki bir şekilde haberdar olunan, bilinen diyelim ki peygamberlerden bahsettiğini de söyleyebiliriz.
Yani o dönemki topluma bildiklerinden bahsetti. Bilmediklerinden bahsetmesi
Tabii
zaten abes
tabii.
olurdu.
Evet yani mesela ayet-i kerimeler, siz diyor efendim Lut kavmini biliyorsunuz diyor. O
Geçiyorsunuz
ticari
yöresinden.
seyahatlerinizde oradan uğruyorsunuz, gidiyorsunuz falan diyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bahsetmiş olduğu, ismen bahsetmiş olduğu peygamberlerin belli bölgelerde yaşayan peygamber olması, sayıların az olması yani hikmete uygundur. Yani mühim olan o kıssalar üzerinden Cenab-ı Hak o toplumları eğitiyor. Onların güzel ahlaklara örnek veriyor. Bu da mümkündür. İlla bütün ismi Allah'ın peygamber gönderdiği her peygamberi ayrı ayrı anlatma şartı da
Kesinlikle yoktur.
söz konusu değildir. Şimdi tabii Adem Aleyhisselam dediğimiz zaman bir Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı, bu yaratılış içerisinde de onun halife olması. Sonra tabii Adem Aleyhisselam'ın bir cennet hayatı.
Hayatı var.
Sonra o cennetten Havva annemizin yaratılması ve cennetten çıkış anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Sonra da
Dünya
yeryüzündeki
hayatı.
dünya hayatı ve bir aile hayatı. Yani
Oğulları var.
Adem Aleyhisselam'la Havva annemiz insanlığın ilk annesi, ilk babası olarak ve çocuklarına bahsediyor. Dolayısıyla bir ilk kurulan aile ve o ailenin üzerine oturmuş olduğu esaslar, bir karı koca münasebetleri noktasında çok önemli bize bilgiler veriyor, örnekler takdim ediyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi öncelikle Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına baktığımız zaman, tabii Kur'an-ı Kerim bu bahsetmiş olduğumuz çerçevede Adem Aleyhisselam kıssasına oldukça geniş bir yer veriyor Süleyman Hocam. Yani çok farklı ayetlerde atıflar olmakla beraber İşte Adem Aleyhisselam'ın yaratılması, halife kılınması, cennet hayatı, cennetten çıkarılması, şeytanla, iblisle imtihanı Kur'an-ı Kerim'de birisi medeni olmak suretiyle 7 surede anlatılıyor. Evet. Medeni olan Bakara suresidir. Ve halifeyi daha çok o surede yer alıyor. Ama diğer işte Sa'd suresidir. Araf suresidir. Hicr suresi, Kehf suresi.
Taha suresi.
Evet, Taha suresi. Buralarda da birbirine yakın anlatımlarla o çerçevede kıssa tekrar anlatılmış oluyor. Fakat orada şöyle bir Kur'an-ı Kerim'in kıssaları takdim etme, peygamber kıssaları anlatma noktasındaki üslubunu anlama açısından
özetlemek gerekir
evet,
hocam.
Şu ifadeyi kullanmak doğru olur. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuyan kardeşlerimiz, işte diyelim ki Adem Aleyhisselam'ın kıssası başka kıssa olabilir. Baktığımız zaman bunları efendim hepsini bir yerde böyle derli toplu bulamıyoruz.
Mesela Adem suresi, Yunus suresi, Yusuf suresi yok.
Olmadı. Yunus suresi var ama Yunus Aleyhisselam'ın kıssası en az bahsedildiği yer Yunus suresindedir. Evet. Şimdi bir bekliyoruz ki mesela eğer Adem kıssası söz konusu ise bir yerde başlasın ve başından sonuna kadar bir tarih kitabının veya bir romanın anlattığı gibi, bir biyografisinin anlattığı gibi anlatılmasını bekliyoruz ama hayır, öyle değil. Başlıyoruz. Şey, 7 tane ayrı efendim yerde anlatılıyor.
Parça parça
anlatılıyor. Parça parça anlatılıyor. Ve o süre ne zaman indiyse, hangi şartlarda indiyse, Mekke'nin şu döneminde, Medine'nin şu döneminde indiyse, o dönemde yaşanan hadiselerle bağlantılı olarak orada işte efendim peygamberimize, sahabeye, oradaki yaşayan insanlara onun üzerinden bir kısım eğitim gerçekleştiriliyor, mesajlar veriliyor. Dolayısıyla o 7 tane efendim suredeki parçaları bir araya getirip birlikte değerlendirdiğimiz zaman o zaman kıssa bütünüyle ortaya çıkmış oluyor.
Yani şunu söyleyebilir miyiz Kıymet Hocam? Nüzul döneminde farklı farklı parçalar halinde nazil olan Kur'an-ı Kerim kıssaları her bir durum için farklı bir maksadı gözetiyor. Bizim burada yapmış olduğumuz o parçaları ortaya bir araya getirip bir portre sunmak izleyicilerimize.
Yani şimdi sorabiliriz ya bunu Yüce Rabbimiz bunu bir efendim başlayıp böyle bir tane anlatsaydı daha iyi olmaz mıydı? Daha
olmaz
kolay
mıydı?
Öğrenirdik falan diye. Ama tabii Cenab-ı Hakk'ın bileceği bir şey. Evet. Cenab-ı Hak böyle anlatmış. Ama insanın şöyle bir özelliği var. Yani insanın diyelim beyninin çalışması, işte efendim bir şey öğrenmesi, böyle farklı parçaları bir araya getirip bir bütüne ulaşması, bu insan aklı, insan beyni çalıştırma açısından çok da önemli. Evet. Hazır olan diyelim ki bilgileri elde etmek belki daha kolaydır ama bu da beynin fonksiyonlarının çalışma açısından çok fazla elverişli değil. Adeta Cenab-ı Hak her konuda o Kur'an'daki efendim böyle farklı yerlere serpiştirilmiş bilgileri bir mümin diyeyim ki kalbin, beynin onları orada okuyarak, onları bir araya getirerek, onlar arasında bağlantıları kurarak oradan kendi gayretiyle, kendi diyeyim ki efendim çabasıyla, sahiyle oradaki o bütünlüğü yakalamak ve onun da ayrıyeten zevkine varmak. Cenab-ı Hak sanki bunu
evet.
İstiyor gibi.
Ya sanki şöyle de diyebilir miyiz Kıymetli Hocam? Başından sonuna kıssanın bütüncül kendisi değil de içinde barındırdığı cüz'i hisseleri önemlidir demek evet. istiyor sanki Allah-u Teala bize.
Bir de o var tabii. Yani orada yani o nihai olarak bütünlüğe erişebiliriz. O kıssanın bütünü görebiliriz. Ama parça parçalarda da verilmek istenen apayrı mesajlar var. Esas belki o cüz'i mesajlara odaklanmak
evet.
gerekiyor. Bu sadece Adem Aleyhisselam kıssası değil.
Bütün hepsi için geçerli.
Belki Yusuf Aleyhisselam veya Ashab-ı Kehf gibi böyle bütün anlatılan kıssalar haricinde diğer bütün peygamber kıssaları bunu görmüş olabiliriz.
Eyvallah Kıymet Hocam.
Güzel şimdi bir rezil oldu. Adem Aleyhisselam'la ilgili yani Adem ismiyle alakalı bazı değerlendirmeler var. Yani işte Edim kelimesinin bir deri anlamı var. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı kendi deri giydirdiği. Bir üdme kökünden de biraz esmer. Çünkü Adem Aleyhisselam topraktan yaratıldığı için
biraz böyle toprak rengi falan herhalde.
Toprağın da rengi genel madem ki işte efendim işte biraz beyaz, kırmızı, siyah karışımı böyle bir esmer anlamı ortaya çıktığı için öyle bir. Belki Adem Aleyhisselam rengi bu da olmuş olabilir. Bir de Adem tabi Arapça yazılışına baktığımız zaman işte efendim Elif Dal Mim'den oluşuyor kelime.
Üç
harften oluşuyor. Şimdi Elif tabi dürüstlüğü.
Efendim,
dik durmayı, kıyamı ve dürüstlüğü ifade ediyor. Dal işte efendim rüküyü, işte mim de efendim secdeyi. Yani ilk Cenab-ı Hakk'ın ilk yarattığı ve çünkü Adem ismi Cenab-ı Hak tarafından verilmiş. Yani o mesela Cenab-ı Hak ondan Adem diye bahsediyor. Adem'e ona isim verecek ikinci bir efendim insan olmadığını kim vermiş bu ismi olacak? Cenab-ı Hak vermiş olacak. Dolayısıyla o isminde de böyle bir Allah'ın huzurunda işte kıyamda duran, rüküye eğilen ve secdeye kapılan Allah'a kul olan bir varlık gibi böyle bir esprisi de var.
Kesinlikle.
Bu işin.
Daha baştan belli olmuş yani.
Evet, esprisi de var. Şimdi tabi Kur'an-ı Kerim özel anlamda Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı ele alıyor. Ve çok uzun uzun efendim bu konulardan bahsediyor. Bir defa bu yaratılışın topraktan gerçekleştiğini, toprağa su katılarak işte efendim onun çamurunu getirerek farklı aşamalardan ortaya çıktığını görüyoruz. O da ne vardır? Bir şey turap, toprak vardır. Sonra mintinin lazip, yapışkan çamur vardır.
Salsal var hocam.
Efendim, salsal efendim, hamim mesnun ya biraz yıllanmış ve efendim böyle üzerinden yıllar geçmiş. Demek ki bu bir anda olmuyor.
Aşama aşama.
Adem'in çamurun üzerinde, çünkü mesnun sene kelimesinden geliyor ve bir şekillemiş anlamı var, bir de efendim yıllanmış anlamı var. Dolayısıyla bir müddet diyelim ki o kalıp ortaya çıktıktan sonra o bekletildiğini gösteriyor. İşte min salsalin kel fakhar, dokunduğu zaman böyle tıngır mıngır ses çıkaran biraz kurumuş balçık çamur. Ama balçık çamur ama kurumuş ve artık böyle bir manada işte güneşte iyice kurutulmuş, böyle dokunduğuna ses çıkan bir efendim şeyden bahsediyor. Bütün bunları böyle peş peşe getirdiğimiz zaman burada yani testi yapan bir ustan, yani kildi bir topraktan, çamurdan testi yapan bir ustanın o toprağın diyelim ki farklı aşamadan geçirerek onu bir test haline getirmesi hikayesinde olduğu gibi böyle bir Kur'an-ı Kerim'de yaratılış serüvenini dikkat çekiyor. Ve Cenab-ı Hak buna bu iblisle olan imtihanında bir ifade kullanıyor. Diyor ki iblis diyor seni diyor lima halaktu biyedeyye, kendi ellerimi yaratmış olduğum bu insana, Adem'e secde etmeye engel olan nedir? Ne mani oldu diye. Burada Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı topraktan yaratırken onun iki elleriyle yarattığını, iki el yarattığını, bu iki elin de tabii Cenab-ı Hakk'ın tabii bir mecazi bir ifadedir. Yani evet. Teşbih bir ifadedir. Müteşabihtir. Evet. Yani Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına, yani babamız olan Adem'in yaratılışına çok ihtimam gösterdiği, çok önem verdiği. Yani mesela biz bile bir şey diyeyim ki eğer özeline yaptıksa, ya ben bunu iki elimle yaptım. Yani mesela bunu kendi ellerimle yaptım. Mesela diyelim ki bir anne çocuğa yemek yaptıysa, diyelim ki ya bunu kendim pişirdim, kendim yaptım senin için falan, bu ifade kullanırız.
Ona verilen ihtimamı gösteriyor
tabii,
aslında.
Ya dolayısıyla bu Adem, Cenab-ı Hakk'ın insana ve babamız Adem'in yaratılışına ne kadar önem verdiğini gösteren
sıradan yapmadım ben bunu
evet,
demek
tabii,
istiyorum.
Özenli de ifade etmiş oluyor. Bir de bu iki el şeyi de, yani Adem insanın iki boyutu dikkatlere arz edilmiş oluyor bununla. Birisi insanın çamurdan gelen beden yönü. Bu da çok kıymetli. Çünkü Cenab-ı Hak bu şekilde varlıklar içerisinde en diyeyim ki düzgün, işte kıyamıyla, bütün uzuvlarıyla ahsen-i takvim olarak nitelendiren yaratılış insana mahsus bir özelliktir. Her bakımdan güzel, yani kıyamıyla, başıyla, diğer efendim azalarıyla. Orada büyük bir ilahi bir sanat harikası insan aynı zamanda. Ama insan sadece bedeni insan değil, diğer ikinci el ise ve nefaktu fî min ruhi, ona ruhunun üfledim buyurması. Dolayısıyla burada elin birisi onu çamurdan efendim insan suretini yaratması, diğeri de efendim ruhundan üfleyerek ona insan özellikler vermesi anlamına geliyor.
İki farklı hususiyetini işaret ettiğini söylemiş oldunuz.
Evet. Yani. Bir de tabii bu yaratılış şeylerinde, yani Adem Aleyhisselam'ın, Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifleri var. Adem Aleyhisselam'ın bu topraktan, çamurdan sudan yaratılması ilgili olarak o aşamalarda da diyor ki mesela toprak diyor efendim tevazuyu ifade eder. Yani insanın mütevaziliği diyor efendim topraktan gelir. Ondan sonra diyor mesela ona su katıldığı zaman su temizliği ifade eder. İnsandaki demek temizlik duygusu o sudan gelir. Şimdi diyelim ki efendim su toprağa karıştığı zaman ne oluyor? Yapışkan hale alıyor. Ne demek yapışmak? Bir şeye tutunmak, bir şeye bağlı olmak, sevmek, tutunmak, bağlanmak. İnsandaki böyle bir şeyi gönülden sevmesi, bağlanması, yapışması, tutunması, taalluk dediğimiz şey oradan geliyor. Yani mesela insan bakıyoruz, yani dünyaya da yapışabilir ama Allah'a da efendim tutunabilir. Maddi şeylere de insan tutkusu olabilir, manevi şey tutkusu olabilir. İşte bizim bu tutkumuz, yani işte efendim bir şeyi böyle gönülden sevmemiz, bağlanmamız, bu menfi olabilir, müsbet olabilir. Kur'an-ı Kerim'de bunun çok farklı açılardan örnekleri veriliyor. Ama neticede diye efendim bir Allah'ın, Resulullah'ı sevmemiz veya diye Allah'ı sevmemiz ve tutkuyla ona bağlanmamız, kulluğumuz da yine oradaki efendim çamurumuzdaki yapışkanlıktan geliyor.
Evet.
Ondan sonra diyeyim ki efendim işte kurutuluyor, diyeyim ki efendim hava devreye giriyor. Diyelim ki hava diyeyim daha çok böyle diyeyim ki efendim aceleciliği ondan sonra hareketi falan ifade ediyor. İnsan kabına sığmaz bir varlık yani. Afacan yani fazan böyle. Oradan geliyor. Belki efendim aynı zamanda isyankarlı efendim. Şöyle diyelim ki efendim güneş diye bir de giriyor. Ateş diyelim ki ateş diyelim öfkeyi, kızgınlığı falan ifade ediyor. Yani oradaki yaratılışımıza başta işte dört unsur dediğimiz işte toprak, su, hava ve ateş onlar ve onunla beraber devreye giren şeyler aynı zamanda bizim insan özelliklerimizi de
kesinlikle
oluşturmuş
hocam. Onları
oluyor.
gözlemek mümkün oluyor.
Bir de Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi var. Diyor ki efendim insan diyor toprakta yaratılmıştır. Ve diyor topraktaki ne kadar özellik varsa diyor insanda gözükür diyor. Mesela diyor bazen diyor, kırmızı renk toprakları vardır. Yani insanla bu renklerin bir karışımı olduğu gibi bazen de kıpkırmızı insanlar var. Hakikaten yani kırmızı toprak olduğu gibi kızıl kızıl dereliler mesela. Diyelim ki efendim siyah toprak var, diyelim ki siyah renkli insanlar var. Beyaz toprak var, beyaz renkli insanlar var. Diyelim ki sarı toprak var, sarı renkli insanlar var. Veya bunların karışım renkli insanlar var. Bu da bizim topraktan geldiğimizi gösteren bir efendim
İşaret olmuş oluyor
işaret oluyor.
kesinlikle.
Ve toprakta ne kadar farklı elementler varsa aynı zamanda insan vücudunda da efendim işte diyelim ki o elementler de aynı şekilde demirinden, çinkosundan efendim onlar da bulunuyor. Bu aslımızda efendim toprak oluşuyor. Adem babamızda da bunların hepsi gerçekleşmiş oluyor.
Yani yaratılış aşamalarının her birisi aslında bizim insan olarak, daha doğrusu insanlık tümeli olarak kendi hususiyetlerimize de işaret ediyor. Bahsetmiş olduğunuz gibi. Peki hocam bu noktada nefs kelimesinin Hazreti Adem'le dolayısıyla insanlıkla ne gibi bir ilişkisi var? Çünkü Allah-u Teala bir nefisten yarattığını bahsediyor insanlığı. Bunu nasıl açıklamamız gerekir?
Şimdi tabii önce bir Adem Aleyhisselam yaratılmış oluyor bu şekilde. Ve Cenab-ı Hak bu yaratılış tamamlandıktan sonra feyze sevveytuhu ve nefaktu fihi min ruhi. Fekavlehu sacidin. Yani topraktan beden kısmını yarattıktan sonra insan şeklinde bu kez Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben diyor ona diyor ruhumdan üfledim. Ve ona bir canlılık verdim. Ve ona işte bir insan hususiyetlerini o yani Cenab-ı Hakk'ın üflemiş olduğu ruhla beraber insani özelliklerimiz. Diyelim işte efendim gözü görmezken ruh üfledi. Gözü görmeye başladı. Kulağı duymazken ruh Cenab-ı Hak ruh üfledi. Yani can üfledi. Kulağı duymaya başladı.
Hayat
Diyelim,
buldu yani.
burnu koku almıyordu. Koku almaya başladı. Diyelim ki efendim eli kolu hareket etmiyordu. Böyle cenaze gibi yatıyordu diyelim. Mesela diyelim ayağa kalktı diyelim işte efendim. Onlar arkadaşlar. Yani nasıl ki efendim bir elektrik bağlantıyı bir makineye bir canlılık veriyorsa adeta bedenin efendim şeyi de elektriği de Cenab-ı Hakk'ın üflediği ruh olmuş oluyor. O bir onun canlılığını kazandırıyor ve insanın fonksiyonu devreye girmiş oluyor. Şimdi çok önemli bir noktaya temas etmek istiyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim iki şeyden bahsediyor. Adem'le ilgili olarak ve genel madde insanla ilgili olarak. Bir ruhtan bahsediyor bir de nefisten bahsediyor. Şimdi ve nefaktu fihimir ruhi yani Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a ruhu yaratmış olduğu o topraktan bedene üflediği şeye Cenab-ı Hak ruh diyor. Yani ben ruhumdan üfledim. Bu yani Cenab-ı Hakk'ın ruhu ona canlılık vermesi, yönü hayat vermesi, onu bir canlı hale getirmesi anlamına geliyor. Yoksa yani burada efendim şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani Allah'ın diyelim ki efendim bir ruhu var. Yani bizim ruhumuz olduğu gibi Cenab-ı Hak o ruhundan ona efendim üflediği tarzında Allah'ın bir parça gibi öyle bir anlam oradan çıkaramayız. Yani yaratmış olduğu insana Cenab-ı Hakk'ın bir hayat bahşetmesi, onun efendim işte o canlılığı vermesi, üfleninceye kadar Cenab-ı Hak buna benim ruhumdan ruh ismini verdiği bu şeye, bu canlılık insanla birleştikten sonra, bir araya geldikten sonra artık bu nefis ismini alıyor. Yani insanın çamuruyla birleşen ruh,
Nefse dönüşüyor.
birleştikten sonra nefse dönüyor ve artık bundan sonra o bütün sonuna kadar efendim nefis diye adlandırılıyor. Şimdi biz nefis tasavvufi literatürde, ıstılahta daha çok menfi, olumsuz anlamıyla
Evet,
yerleşmiştir.
böyle vesvese veren gibi anlıyoruz.
Yani nefis dediğimiz zaman nefis kötüleyemedi. Nefsin işte hastalıkları vardır. Nefsin işte efendim böyle işte
Aşamaları var, emmare gibi.
aşamada efendim işte nefsin bana bunu kötü yaptırdı falan tarzında böyle yani hep olumsuz çerçevede değerlendiririz nefsi. Bu tasavvuf geleneğimizin bir devamıdır veya da bir etkisi üzerimizdedir. Ama asıl olan bu da efendim Kur'an-ı Kerim'in yaklaşımı nefis nötr bir şeydir. Yani ne tam anlamıyla %100 diyeyim ki efendim olumlu müspet ama ne tam anlamıyla efendim böyle olumsuz hep kötülük kaynağı falan bir şey değil. Nefsin kademeleri vardır. Onların efendim hangisi noktadaysa ona göre yani nefsin diyeyim insana fısıldadığı kötü şeyler de olabilir. Ama nefis diyeyim bir terbiye gördüğün zaman insana söylediği iyi şeyler de olabilir. Nefsin müsbet yönü de vardır, menfi yönü de nötrdür yani.
Yani bu can, şekilde anlamamız gerekir bizim. Can demek daha doğru.
Can
sanki,
demek daha doğru. O canı kullandığımız alana göre o bize efendim faydalı getirebilir, hale getirebilir. Yani canı elektriğe benzetecek olursak, yani elektriği efendim işte dolaba bağlarsak soğutur, ısıtıcıya bağlarsak efendim ısıtır, efendim ampule verecek ısıtır ama efendim elimize dokundurursak bizi öldürür.
Kesinlikle böyle anlamamız gerek.
Onun için efendim bu canı biz nereye kullanırsak kullandığı yere göre bu ya faydasal ya zarar verir. Yani efendim dildeki efendim canımızı Kur'an-ı Kerim okur, kerimete getirsek bizi mümin yapar ama kötü söz söylersek bizi günahkar yapabilir. Evet. O şekilde. Şimdi efendim dolayısıyla işte bu Adem Aleyhisselam'a da Cenab-ı Hak onu yarattıktan, ruhsettikten sonra bunu bir nefis diye isimlendiriyor. Yani
artık nefis oldu. Yani
insanı nefis diye isimlendiriyor. Mesela Nisa suresinin ilk ayeti kerimesi Cenab-ı Hak diyor ki insanlar diyor sizi bir nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan Allah'a karşı bir sakının. Min nefsin vahidetin ve halaka minha zevcaha. İşte bu ilk nefis. Veya efendim yine ve huvellezi halaka min nefsin vahidetin fe müstakarrun lehu. Allah sizi tek bir nefisten yarattı. İşte ona şöyle bir hayat tarzı öngördü. Buradaki yaratılan ilk nefis, tek nefis bizim müfessirlerimizin değerlendirmesine göre Adem Aleyhisselam'ın kendisidir. Kendisidir. Sonra Cenab-ı Hak ondan efendim eşi Havva'yı yaratmıştır. Daha sonra da وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسْرًا وَنِسَاءً
yaymıştır
efendim,
devamlı.
Yaymıştır. Eyvallah. Ve efendim bütün insanlık ailesi oradan çıkmıştır.
Eyvallah kıymetli hocam. Bu noktada Hazreti Adem'in yaratılışından, fiziki yaratılışından bahsettik. Allah-u Teala'nın ruhundan üflemesinden ve nihayetinde canla, daha doğrusu nefisle hayat bulmasından bahsettik. Bu noktada buradan da son olarak Hazreti Adem'in halife fonksiyonunu elde etmesine, bir halife olmasını üstlenmesine geçmek istiyorum. Bu noktada da halife nedir? Hazreti Adem'i halife kılan hususiyetler nedir? Buna değinmek istiyorum son bölümde inşallah.
Şimdi diğer efendim 6 surede daha çok Adem Aleyhisselam bu yaratılış serüveni ve şeytanla
evet,
anlatılıyor. Özellikle tabii şeytanla münasebeti. Bir sonraki efendim fasılına girmiş oluruz. Medine süre olan Bakara suresinin 30 efendim 38 ayet-i kerimelerinde de bu kez Adem Aleyhisselam'ın halifeliği üzerinde duruluyor. Orada Cenab-ı Hak meleklerle bir istişaresi var. Veyahut da meleklere durumu arz etmesi var Cenab-ı Hak'ın. Evet. Ve müfessir ederiz buradaki konuşmaların hepsinin de gerçek manada hakiki olarak gerçekleştiği yönünde efendim hemfikirdir.
Temsil değil diyorlar yani.
Hatta efendim Zemahşeri gibi temsili anlatıma çok ağırlık veren müfessir bile buradaki efendim anlatımın tam yani gerçekleşen bir konuşmayı aktardığını söyler yani. Böylece bir ittifakta söz konusudur bununla ilgili olarak. Orada Cenab-ı Hak meleklere, Meleği Ala'da yüksek efendim mecliste, melekler meclisinde bir halife yaratacağını, yarattığı Adem'i halife yapacağını söyleyince o melekler derler ki ya Rabbi sen yeryüzünde kan dökecek ve fesat çıkaracak bozucu bir isim yaratıyorsun diye söylerler. Yaratılan Adem'in veya yaratılacak Adem'in iki önemli vasfını dikkat çekerler. Birisi fesat çıkarıcı, bozucu olması, iki de bir kan dökücü olması. Cenab-ı Hak da der ki tamam 12 özelliği var ama bunu bir tarafa kaydedin. Yani meleklerin konuştuğu insanın bu fesat çıkarıcı, kan dökücü özelliğini Cenab-ı Hak hayır böyle şey değil demiyor. O insanın bir özelliği olabilir, kenara konuyor. Ama Cenab-ı Hak ben sizin bilmediğinizi de bilirim diyerek Adem'i halife kılmasının esas hikmeti üzerinde duruyor. Sonra tabi orada bir imtihan sahnesi gerçekleşiyor. Orada Cenab-ı Hak Adem'e bütün esmayı öğretiyor. Kendi isimlerini öğretiyor, kullanıcı eşlerin isimlerini öğretiyor. Evlatlarının beni Adem'i konuştuğu dilleri öğretiyor. Veyahut da daha önemlisi Adem'e yani etrafını, varlığı tanıyıp onları isimlendirip hangi varlık ne işe yarar, eşyanın hakikatini kavrayıp eşyayı Allah'ın yarattığı hikmet uygun olarak kullanma özelliği, yeni bilgi etme, bilmediğini bilmediğini öğrenme özellikleri gibi ilim cihetine Adem'i çok üstün kıldığını aslında
ifade
ediyor. Sonra Adem'e diyor ki sen şimdi sana efendim şu şekilde efendim yani bu nahrife olmaz. Biz varız, seni takdis ediyoruz, tesbih ediyoruz diye şu meleklere sana öğrettiğim isimleri öğret, söyle bakalım diyor, imtihan et. Melekler efendim bunu arz edince melekler bu isimleri bilmiyor. Ve diyorlar ki ya Rabbi biz ancak senin efendim anlattığını bildikleri biliriz. Onun dışında bir şey bilmeyiz. Tarzında yani Adem orada Cenab-ı Hak o imtihan sahnesinde ilim cihetiyle, öğrenme cihetiyle ve meleklerde olmayan o ilim kapasitesi yönüyle üstünlüğünü Cenab-ı Hak ortaya koyduktan sonra bu kez Cenab-ı Hak meleklere Adem'in üstünlüğünü görmüş oldunuz. O halde ona secde ediniz diye efendim secde emrini veriyor. Ve bütün melekler secde ediyor. İblis secde etmiyor. Orada tabii iblisle imtihan başlamış oluyor. Şimdi buradaki efendim halifelik meselesi de şu. Halifelik meselesi Cenab-ı Hakk'ın Adem'i ilk peygamber olarak ve kendisine vahyetmek suretiyle yeryüzünde Allah'ın muradını, Allah'ın dinini, Allah'ın dini İslam'ı, Allah'tan aldığı talimatlar doğrultusunda bunu gerek ferdi hayatında, gerek aile hayatında, gerekse efendim işte yarın çocuklar olacak toplum hayatında Allah'ın emrettiği şekilde bir hayatı yaşamak. Allah'ın emrini yeryüzüne hakim kılmak ve yeryüzündeki hayatı Allah'ın emrine uygun tarzda tanzim etmek. Gerek ibadet hayatı, gerek aile hayatı, gerek toplum hayatını Allah'ın istediği şekilde gerçekleştirmek. Gerçekleştiren kişi halifedir ve bunu gerçekleştirmek de o Cenab-ı Hakk'ın halifeliğidir. Esas efendim buradaki meleklerin efendim imrendiği ve meleklerin ya aslında biz bu işe layıkız demek istedikleri nokta burasıdır. Adem de bunu gerçekleştirmiş olmaktadır. Fakat burada iki ihtimal vardır. Bir, Adem bu halifeliğe uygun olan kişidir ve Allah'ın halifeliğini yapmıştır peygamber olarak. Fakat beni Adem'e geldiğimiz zaman, Adem oğluna geldiğimiz zaman Adem oğlunun hepsi potansiyel olarak bu halifeliğe layık olacak olsa da yani kim Adem'in yolunu tutarsa o halifeliğe layık olacaktır. Ama kim de efendim o yoldan saparsa, şeytana tabi olursa o halifelik makamına uygun olmayacaktır.
Onu yüklenmeyecektir.
Yani evet. Dolayısıyla yani Adem'in her evladı, her beni Adem illa Cenab-ı Hakk'ın efendim insandan beklediği o halifelik makamı uygun olacak diye bir kural söz konusu değildir. Biz bunun örneğini İbrahim Aleyhisselam'da görüyoruz zaten. Cenab-ı Hakk İbrahim Aleyhisselam'a Bakara suresinin 124. ayet-i kerimesinde ey İbrahim seni efendim ben insanlara dini önder yaptım. Peygamber yaptım, dini önder yaptım. Senin insanların dini önderisin, rehberisin deyince İbrahim Aleyhisselam ya Rabbi ve min zürriyeti benim zürriyetimi de bütün evlatlarımı da peygamber yap veya dini önder yap. Tabiri ise halife yap talep etti. Cenab-ı Hak ona kâle le yenâl ahdı zalimin ey İbrahim zalimler. Yani bana inanmayanlar, senin yolunu tutmayanlar, yani o önderliğe, halifeliğe layık olmayan senin evlatların, onlar efendim bu işe nail olamazlar. Yani elde edemezler. Dolayısıyla o halifeliğe kim efendim uygun hareket ederse o halifelik makamına onu üstlenebilir, onu devam ettirebilir. Ama bununla alakası olmayan, şeytana tapmış olanlar asla bu halifeliğe layık olamazlar. Yani bizim babamız halifeydi, biz de halife olacağız tarzında öyle bir efendim iddiada bulunamayız.
Şey evet.
Eğer ona liyakat kesbedersek olabilir, olmazsa bu halifelik makamına biz efendim nail olamayız.
Yani potansiyel ve imkan olarak bütün Ademoğlu halife olmaya layıktır. Fakat zalimler bundan müstesnadır demiş oluyoruz. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz, Hazreti Adem konusunun ilk bahsini tamamlamış olduk. Rabbim bizleri Kur'an kıssalarından gereken hisseyi alan kullarından eylesin. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.